Ayrım 22.
Gangart eğildi. Kosoglotov yana çekildi. Gangart dolabın yanına çömeldi, kontrol etmeye başladı. Gangart öylece dururken Kosoglotov onun arkasından ve üzerinden bakıyordu. Hafifçe siyah saçlarını hiçbir moda kaygısı gütmeden ensesinde sade bir şekilde toplamıştı. Kosoglotov'un kendini bu duygu coşkunluğundan kurtarması gerekiyordu. Her güzel kadının başını döndürmesi doğru değildi. Gangart onunla oturmuş, konuşmuştu ve Kosoglotov bütün bu sürede yalnızca onu düşünmüştü. Ya Gangart ne düşünüyordu? Akşam olunca evine gidecek, kocası ona sarılacaktı. Kendini bundan kurtarmalıydı ama onu yalnızca bir kadın kurtarabilirdi. ''Bu dolap hiç kuşkusuz koğuşun en karışık dolabı.'' diye bildirdi Gangart. Kırıntılar, üzerinde yağ lekeleri olan bir gazete parçası, makhorka tütünü, kitaplar ve hatta eldivenler bile var. Utanmıyor musun Kosoglotov? Hepsini dolabı tepeden tırnağa kadar temizleyeceksin bugün.'' Kosoglotov sesini çıkarmadan onun boynuna bakıyordu. Gangart üst çekmeceyi açtı. Burada bir yığın nesne arasında içinde kahverengi bir sıvı bulunan küçük bir şişe gördü. Ağzı sıkıca kapanmıştı. Yanında ilk yardım çantalarında görüldüğü gibi bir ölçü kaşığı ve boru vardı. ''Nedir bu? İlaç mı?'' Kosoglotov neredeyse bir ıslık çalıyordu. ''Bir şey değil. Nasıl bir ilaç bu? Biz sana böyle bir şey vermedik hiç. Kendi ilacım olamaz mı?'' ''Hastanemizde kaldığın sürece bizim bilgimiz olmadan kendine ait ilacın olamaz.'' ''Anlatması bir parça zor. Bu ilaç nasır için?'' Doktor Gangart atsız, üzerinde etiketi olmayan şişeyi parmakları arasında evirdi, çevirdi. Açmaya, koklamaya çalıştı ama araya Kosoglotov girdi. İri, kaba ellerini onunkilerin üzerine koydu. Şişenin kapağını açmaya çalışan eli çekti. Hep bu ellerin buluşuşu, konuşulan sözcüğün kaçınılmaz uzantısı. ''Dikkat edin!'' diye Kosoglotov onu uyardı. Kapağın nasıl açıldığını bilmek gerek. Parmaklarınıza değmemeli, koklamamalısınız. Durum şaka sınırlarını aşıyordu. Nedir bu? Diye Gangart kaşlarını çattı. Tehlikeli bir madde mi? Kosoglotov yatağa, Gangart'ın yanına oturdu. Ona ciddiyetle gayet alçak sesle anlattı. Çok tehlikeli bu, isikul otudur. Sıvı halindeyken de, kuruyken de koklanılmamalıdır. Bu yüzden şişenin ağzındaki kapak çok sıkı kapalı. Sıvı elinize değer, elinizi hemen yıkamazdır. Rastlantıyla yalarsanız ölebilirsiniz. Vera Kornelievna korkmuştu. Peki bu ilacı niçin yanında tutuyorsun? Şimdi hapı yuttum, diye Kosoglotov bağırdı. Şişeyi ele geçirmeniz benim için talihsizlik. Saklamalıydım ilacı. Kendimi tedavi etmek için saklıyorum. Şimdi bunu anlıyorum. Yalnız tedavi için mi? Kosoglotov'u araştırıcı bakışlarla sürdü. Artık gözlerini kısmıyordu. Şimdi tepeden tırnağa doktordu. Kosoglotov'a doktorluğunu takınarak bakıyordu ama bu gözler açık kahverengiydi. Yalnızca tedavi için, dedi Kosoglotov dürüstçe. Yoksa daha sonrası için mi saklıyorsun? Hala kuşkuluydu. Şey, bilmek isterseniz anlatayım. Buraya geldiğimde öyle düşünüyordum. Gereksiz yere ıstırap çekmeyeyim diye ama ağrılar geçti, kayboldu. Ben de bununla kendimi tedavi etmeye devam ediyorum. Gizlice mi? Kimsenin görmediği zamanlarda mı? Bir insanın serbestçe yaşamasına izin verilmezse ne yapar? Hep kurallar, sakıncalar. Kaç damla alıyorsun? Ölçüye göre. Bir damladan 10 damlaya kadar, sonra 10 damladan 1 damlaya kadar, sonra 10 gün ara verilecek. Şimdi ara verdim. Doğrusunu isterseniz ağrıların yalnızca ışın tedavisinden ötürü geçtiğine inanmıyorum. Bu ilaç da iyileştirmiş olabilir. Fısıltıyla konuşuyorlardı. Neyin içine koyuyorsun? Vodkanın. Kendin mi karıştırıyorsun? Yoğunluğu nedir? Bilmiyorum. Bana bir şişe verdiler, 1,5 litre su içinde eritmemi söylediler. Ben de erittim. İçinde ne kadar vardı? Bunu bana veren adam onu tartmadı. Göz kararı ölçtü. Göz kararı mı? Bu zehiri mi? Öldürücü bir zehir bu. Bir düşün. Ne düşüneyim? Kosoglotov sinirlenmeye başlamıştı. Siz bu dünyada yalnız başınıza ölmeyi bir deneyin bakalım. Kumandan köyün sınırları dışına çıkmanıza izin vermesin. O zaman bu zehir için gerçekten yaygara koparmaya kalkışırsınız. Bir de ne kadar olduğunu ölçeceğim. Bu bir avuç kök bana neye mal olabilir düşünebiliyor musunuz? 20 yıl ağır iş cezası. Sürgün yerimden izin almadan uzaklaştığım için dağlara gittim. Orada Kremensov adında bir yaşlı adam var. Sakalı akademi üyesi Pavlov'unki kadar uzun. 100 yılın başlarında gelip yerleşenlerden. Eski devrin doktorlarından. Kökleri kendisi topluyor, ilacı da kendisi hazırlıyor. Kendi köyünde onunla alay ediyorlar. Adı sanı olmayan bir peygamber yerine koyuluyor ülkesinde. Ona ta Moskova'dan, Leningrad'dan gelenler var. Bir seferinde de Pravda gazetesinin bir muhabiri onunla konuşmaya geldi. Muhabirin ona inandığını söylediler. Şimdi ortada yaşlı adamı hapse attıkları üzerine söylentiler dolaşıyor. Çünkü aptalın biri. Bu kökten yarım litre hazırlamış, mutfağına koymuş. Kasım ayı bayramlarında bir eğlence düzenlemişler. Vodkaları bitmiş. Davetliler ev sahibine sormadan bu sıvıdan içmişler. Üçü de ölmüş. Başka bir ailenin de üç çocuğu zehirlenmiş. Bu yaşlı adamın hatası değil. İlacı verdiği kişileri baştan uyarmıştı. Ama Kosoglotov'un aklına Doktor Gangart'ın anlattıklarını aleyhine kullanacağı gelince sustu. Gangart telaşlanmıştı. Tamam, koğuşlarda zehirli madde tutmak yasaktır. Kesinlikle yasaktır. Kazalar olabilir. Şişeyi bana ver. Hayır, diye Oleg kesinlikle reddetti. Ver buraya. Gangart kaşlarını öfkeyle çattı. Elini onun sıkılmış yumruğuna uzattı. Oleg'in güçlü, işten yıpranmış parmakları şişenin çevresinde öyle bir kapandı ki şişe gözden kayboluverdi. Bu şekilde hiçbir şey elde edemezsiniz. Kosoglotov gülümsedi. Gangart kaşlarını çatmaktan vazgeçti. Ne zaman gezintiye çıktığını biliyorum. Sen yokken gelir şişeyi alırım. Evet ama sizi uyardım. Şişeyi saklarım. Pencereden dışarıya bir iple bağlar sarkıtır mısın? Şimdi benim için yapılacak ne kaldı? Seni rapor etmek mi? Beni ihbar edeceğinizi hiç sanmıyorum. Siz daha bugün ihbarcıları ayıpladınız. Ama başka çare kalmıyor. Demek beni rapor edeceksiniz. Size hiç yakışmaz bu. Yoldaş Rusalov'un bundan içeceğini mi sanıyorsunuz? İzin vermem ki. Bir kağıda sarıp kaldıracağım. Hastaneden çıkınca kendimi bu kökle tedavi etmeye başlayacağım. Başka neyle? İyileştireceğine inanmıyor musunuz? Zerre kadar. Batıl bir inanç bu. Ölümle oyun oynamak. Ben yalnızca bilime, denenmiş ilaçlara inanırım. Bana öyle öğretildi. Bütün doktorlar benim gibi düşünür. Gangart, Kosoglotov'un orta parmağını şişeden ayırmaya çalıştı. Kosoglotov onun öfkeli, açık kahverengi gözlerine baktı. İnat etmek, tartışmak istemiyordu. Şişeyi ona verecekti. Ama inançlarından vazgeçemiyordu. Ah kutsal bilim, diye Kosoglotov içini çekti. Bilim bu kadar su götürmez olsaydı, her 10 yılda bir değişmezdi. Neye inanacağım, yaptığınız iğnelere mi? İğneler çok gerekli. Hayatın için çok önemli. Hayatını kurtarmak zorundayız. Şimdi Doktor Gangart büyük bir ısrarla konuşuyordu. Gözlerinde duyduğu inancın ışıkları parlıyordu. Henüz tedavi olmuş sayılmazsın. Daha açıkçası iğnelerinizin bana ne yararı dokunur? İyileştirirler. Metastazların çoğalmasını önlerler. Daha inceden inceye anlatmaya kalkışsam anlamazsın. Evet, şimdi o şişeyi bana ver. Söz veriyorum. Hastaneden çıkarken sana geri vereceğim. Birbirlerine baktılar. Kosoglotov belinden yıldız tokalı asker kayışıyla bağlanmış kadın sabahlığı içinde çok komikti. Vera Korneliev'e ne kadar inatçıydı. Şişenin canı cehennemi, onu Gangart'a vereceği için üzgün değildi. Evinde bu zehirden daha bir yığın vardı. Üzüldüğü şey bu açık kahverengi gözlü sevimli kadındı. Pırıl pırıl bir yüz, onunla oturup konuşmak ne güzeldi. Onu hiçbir zaman öpemeyecekti. Sürgüne dönünce böyle tatlı bir kadınla yan yana oturup konuştuğunu ve onun Kosoglotov'u ne pahasına olursa olsun kurtarmaya çalıştığını bile hayal edemeyecekti. Oysa onun yapamayacağı tek şey buydu, onu kurtaramamak. İlacı vermeye korkuyorum, ailenizden biri içebilir. Kim içecekti? Vera Korneliyevna tek başınaydı ama bunu şimdi açıklamak pek yakışıksız olacaktı doğrusu. Pekala berabere kaldık. Gidip dışarıya dökelim onu. Kosoglotov güldü. Vera Korneliyevna için yapabileceği bu kadar az şeyin olmasına üzgündü. Güzel, ben gider dökerim, dedi Kosoglotov. Vera Korneliyevna gerçekten dudak boyası kullanmamalıydı. Olmaz, artık sana güvenmiyorum. Döktüğünü görmem gerek. Durun, bir fikrim var. Niçin dökelim? Onu artık kurtaramayacağımız birine verelim. Belki de yararı dokunur ona. Kim o? Kosoglotov Vadim Zasriko'nun karyolasından yana başını salladı. Sesini daha da alçalttı. Onda melanoblastoma var değil mi? Şimdi şişedekini dökmek gerektiğine daha çok inanıyorum. Burada birini zehirleyebilirsin eminim. Çok hasta birine zehir vermeye yüreğin nasıl razı oluyor? Ya kendini zehirlerse? Vicdanın seni rahatsız etmez mi? Vera Kornilievna ona adıyla hitap etmekten kaçınıyordu. Bütün konuşma boyunca ona bir kez olsun adıyla hitap etmemişti. Kosoglotov'un adını ne şekilde kullanırsa kullansın bu ya bir parça daha içtenlik ya da resmilik anlatacaktı. Onun gibi bir insan kendini zehirlemez, sert cinsten o. Hayır, hayır, hayır, gel dök onu. Bugün keyfim yerinde değil, pekala gelin. Odadan çıkıp merdivenleri indiler. Kosoglotov ona üşümeyecek misiniz diye sordu. Gömleğimin altında kalın bir bluz var dedi Gangart. Kalın bir bluz demişti. Şimdi Kosoglotov bunun ne cins bir bluz olduğunu ve rengini görmek istiyordu. Bluzu asla göremezdi. Verandaya çıktılar. Hava açmıştı. Bahar gibiydi. Şu anda birisine Şubat ayının 7'sinde olduğunu söyleseniz asla inanmazdı. Güneş parlıyordu. Uzun dallı kavak ağaçlarıyla alçak çit ağaçları hala çıplaktı. Ama gölgelik yerlerdeki küçük kar yığınları da pek azdı. Geçen yılın kurşuni, kahverengi çimen örtüsü ağaçların arasında dümdüz olmuştu. Parkın ara yolları, çakıl taşları, döşeme taşları ve asfalt ıslaktı. Henüz kırmamışlardı. Doktorlar, hasta bakıcılar, hademeler, hastane işçileri, ayakta tedavi gören hastalar, hastaneye alınanların yakınları meydanı doldurmuşlardı. Yanlarından geçerek, onlara doğru giderek aralarından süzüldüler. Yol boyundaki iki sıra bahar olmamasına rağmen doluydu. Hastanenin çeşitli pavyonlarının şurasında burasında pencereler açıktı. Kosoglotov kulak burun boğaz pavyonuyla kanser koğuşu arasındaki yolu işaret ederek "Haydi oraya gidelim." dedi. Düz taşlarla döşeli yol boyunca yürüdüler. Gangart'ın ordu pilotlarınkine benzeyen doktor kepi Kosoglotov'un tam omzuna geliyordu. Gangart'a baktı. Sanki bir görevin en önemli anını yaşıyormuş gibi tepeden tırnağa ciddiyet kesilmişti. Bu durum Kosoglotov'a pek gülünç gelmeye başladı. Birdenbire "Söyleyin, sizi okulda hangi adla çağırıyorlardı?" diye sordu. Gangart ona şöyle bir baktı. "Ne önemi var?" ''Bir önemi yok elbet. Yalnızca merak ettim.'' Gangart konuşmadan birkaç adım attı. Ökçeleri taşlarda yerde yattığı, Gangart'ın yanına geldiği o ilk akşam onun Ceylan'ınkine benzeyen bacaklarını fark etmişti. ''Vega!'' dedi Gangart. ''Doğru değildi bu. Hiç olmazsa gerçeğin hepsi bu değildi. Okuldayken bu adla çağrılıyordu ama yalnızca bir tek kişi tarafından. Savaştan dönmeyen o aynı kültürlü asker tarafından.'' Şimdi bu takma adı boş bulunarak nedenini bilmeden başka bir erkeğe emanet etmişti. Gölgelikten hastane pavyonları arasındaki yere çıktılar. Güneş üzerlerine çarptı. Hafiften bir rüzgar esti. Vega mı? Bir yıldızın adı mı? Ama Vega insanın gözlerini kör edecek kadar beyazdır. Durdular. Ben kör etmiyorum diye Gangart başını salladı. Ben Vera Gangart'ım. O kadar. İlk kez şaşıran o değil Kosoglotov'tu. ''Şunu söylemek istedim ki'' diye kendini haklı çıkartmaya çalıştı. ''Anlıyorum, şimdi şişeyi boşalt'' diye emretti. Gülümsememeye çalışıyordu. Kosoglotov şişenin ağzındaki sıkı tıpayı gevşetti. Sakınarak çekti, eğildi. Çizmelerinin üzerine sarkan etekliğe benzeyen sabahlıkla pek komikti ve eski bir kaldırım taşının küçük bir parçasını gevşetip kaldırdı. ''Bakın, yoksa ilacı cebime boşaltacağımı söylersiniz sonra'' dedi. Çömeldi. O ilk akşam, o ilk kez fark ettiği Gangart'ın ayakları, Ceylan'ınkine benzeyen bacakları. Kosoglotov kara toprağın ıslak çukuruna kirli kahverengi sıvıyı birinin ölümünü ya da kirli kahverengi sağlığını akıttı. Erkek, "Şimdi onu örtebilir miyim?" diye sordu. Genç kız yukarıdan aşağı bakıp gülümsedi. Bu sıvı döküşte ve üzerini taşla örtüşte çocuksu bir yan vardı. Çocuksu fakat aynı zamanda bir yemini hatırlatan, bir gizli ayin. Şimdi de bana uslu olduğumu söyle. Erkek yeri eğilmişken doğruldu. Uslusun. Genç kadın gülümsedi fakat tasalı bir gülümseyişti bu. Hadi sen yürüyüşünü yap. Ve genç kadın koğuşa döndü. Erkek onun beyaz sırtını seyretti. İki üçgen, bir yukarıda, bir de aşağıda. Herhangi bir kadının duygulanması onu nasıl da huylandırmaya başlamıştı. Her kelimeyi sandığından daha çok önemsiyordu ve her adımdan sonra da yenisini bekliyordu. Genç kadının geri döneceğini tasımlayarak "Vega, Vega" diye fısıldadı. "Geri dön, duyuyor musun? Lütfen geri dön." Çağrı ise işe yaramadı. Genç kadın geri dönmedi. 18. Bölüm Tıpkı bir bisiklet gibi, tıpkı bir kere dönmeye başlayınca ancak hareket ettiği sürece dengesini koruyabilen, fakat dönmesi durur durmaz düşen bir tekerlek gibi, bir erkekle bir kadın arasında da oyun bir kere başladı mı ancak ilerlediği sürece var olabilir. Eğer ileriye gidiş bugün dünkünden daha fazla değilse oyun bitmiş demektir. Oleg, Zoya'nın geceliği başlayalı salı akşamını iple çekiyordu. Oyunlarının o süslü püslü tekerleği hiç kuşkusuz ilk gecekinden daha da ileri gidecekti ve pazar günü daha da ilerleyecekti. İçinde o tekerleği ileriye doğru döndürecek kudreti duyuyordu ve aynı kudretin genç kızda da bulunduğunu sezinlemişti ve Zoya'yı heyecanla bekliyordu. Kızın dönemeçli yoldan geleceğini bildiği için önce bahçeye onu karşılamaya çıktı. Orada ucuz makhorkadan yapılma iki sigara sarıp içti. Sonra da vücuduna büyük gelen bornozla ne kadar komik göründüğünü ve bu kıyafetin hiç de onun genç kızın karşısına çıkmak isteyeceği kıyafet olmadığını düşündü. Üstelik ortalıkta kararmaya başlamıştı. Koğuşa döndü. Bornozu ve çizmelerini çıkardı. Pijamasıyla öncekinden hiç de az komik sayılmayacak bir görünüşle merdiven başında bekledi. Bir türlü yatmayan saçlarını da tarakla mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalıştı. Zoya doktorların soyunma odasından geç vakit ve nefes nefese çıktı. Oleg'i görünce kaşlarını kaldırdı ama şaşırarak değil. Sanki onun yaptığı pek uygun ve doğru bir işmiş ve kendisi de erkeği burada bulmayı umuyormuş, onun yerinin burası yani merdiven başı olduğunu düşünüyormuş gibi. Genç kız durmadı. Oleg de geride kalmamak için onun yanında uzun bacaklarıyla adımlarını ikişer ikişer atarak yürüdü. Artık bu ona güç gelmiyordu. Zoya sanki bir yardımcı ile konuşuyormuş gibi ''Yeni ne var?'' diye sordu. ''Yeni mi?'' ''Yüksek mahkemede bir değişiklik. İşte yeni olan şey buydu. Fakat insanın bunu anlaması için yıllar yılı hazırlık yapmış olması gerekiyordu. Hem de bu da Zoya'nın öğrenmek istediği şey değildi. ''Sana yeni bir isim buldum. En sonunda senin ne diye çağrılman gerektiğini anladım.'' Zoya acele acele merdivenleri çıkarken ''Neymiş o?'' diye sordu. ''Bunu yürürken sana anlatamam. Çok önemli.'' İşte yukarı çıkmışlardı. Genç kız son birkaç basamağa çıkarken Oleg durdu. Zoya'nın önden koşuşunu seyrederken genç kadının ağır, kalın bacaklara sahip olduğunu fark etti. Fakat bunlar onun dolgun vücuduyla pek güzel bağdaşıyorlardı ve hatta bazısının da zevkini okşayabilirlerdi. Ama gene de bir kadının bacakları ince ise erkeğin duyguları daha başka türlü olurdu. Yani hafif, veganınkiler gibi. Oleg kendine şaşıyordu. Hiçbir zaman bu şekilde mantık yürütmediği gibi kadınlara da bu türlü bakmamıştı. Asla bir kadından ötekine dönmemişti. Büyük babası böyle yapanların kadın dedisi olduklarını söylemişti. Fakat şöyle de bir söz vardı. Karnın aç iken yemek ye, gençken seviş. Oleg gençliğinde ikisinden de yoksun kalmıştı. Şimdi de aynı bir sonbahar bitkisinin yaz elden gitti diye pişmanlık duymamak için toprakta kalan son besinleri de emme telaşına kapılışı gibi, Oleg de bu kısa süreli hayata dönüşte, hatta hayatının sönmekte olduğu gibi bir gerçekten kadınlara bakmakta ve onları kelimelerle anlatamayacağı bir şekilde içi vermekte elini çabuk tutmuştu. Kadınların ne sunabileceklerini diğer erkeklerden daha keskin bir biçimde hissetmişti. Çünkü uzun yıllar kadınları ancak uzaktan görebilmişti. Seslerini duymamıştı. Nasıl ses çıkardıklarını da unutmuştu. Zoya hızla çalışmaya ve hemencecik çevresinde bir yumak gibi sarılmaya başladı. Masasının, görev listesinin, ilaç dolabının ve koğuşların etrafına bir yumak gibi dönerek sarıldı, durdu. Oleg onu seyretti ve genç kadının birkaç dakikalığına işinden ayrılabileceğini sezince de hemen yanı başına gidiverdi. Zoya enjektörün iğnesini kaynatıp ampul hazırlarken, ''Demek hastanede başka bir haber yok, öyle mi?'' diye sordu. ''O evet, bugün çok büyük haber vardı. Nizamettin Bahramoviç teftişi yönetti.'' ''Öyle mi? Aman iyi ki ben burada yoktum. Ne oldu, çizmelerini alıp götürdü mü?'' ''Çizmeleri mi? Hayır, fakat biraz çekiştik.'' Ne oldu? Oldukça heybetli bir geçit oldu. Bir anda 15 cübbeli birden koğuşa girdi. Bölüm şefleri, operatörler ve aralarında mütehassıslar, asistanlar ve daha önce hiç görmediğim bazı kimseler. Başhekim bir kaplan gibi benim karyolaya atıldı. Fakat önceden casuslarımızdan haber almış. İstilaya karşı kendimizi hazırlamıştık. Onun için bir şey bulamadı. Kaşları çatıldı, canı sıkılmıştı. Tam o sırada öbürleri benim durumumu anlatmaya başladılar ve Ludmila Afanasyevna Sergeyevna küçük bir hata yaptı. Benim dosyamdan şeyi okuyordu. Ne dosyası? Hastalığımın teşhis raporu. Başlangıçtan bugüne tabii. Ben onu hep dosyam diye nitelendiririm. Ludmilla ilk teşhisi okudu ve benim Kazakistan'dan geldiğim ortaya çıktı. Ne dedi Nizamettin? Bölgenin dışında mı? Yani kendi bölgemizin dışındaki hastaları kabul ettiğimizi mi söylemek istiyorsunuz? Onu hemen taburcu edin. Zoya, ama koğuşta yatanların yarısı başka bölgelerden gelme diye bağırdı. Elbette sadece adamın bana çatacağı tuttu. Fakat birdenbire Ludmilla Afanasyevna, hiç beklemiyordum, onunla pilicini korumaya çalışan bir ana tavuk gibi çatıştı. Bu hiç görünmemiş bir tıbbi vakadır dedi. Bilimsel inceleme yapmak için hastayı burada tutmak zorundayız. Bu da beni utanç verici bir duruma düşürdü. Daha geçen gün Ludmilla ile çekişmiş, beni hemen taburcu etmesini istemiştim ve o da bana bir tokat atmıştı. Ve işte şimdi de Ludmilla hararetle savunuyordu. Benim yapmam gereken şey Nizamettin'e pekala deyip yemek saatine kadar buradan çıkıp gitmekti. Seni de bir daha görmeyecektim. Benim yüzümden mi pekala demedin? Senin düşüncen ne? Kostoglotov sesini alçalttı. Hem bana adresini bırakmamıştın. Seni nasıl bulacaktım? Zoya enjektörle uğraştığından erkek onun kendisine inanıp inanmadığını kestiremedi. Daha yüksekçe bir sesle konuşmasını sürdürdü. Ludmilla Afanasyevna'yı zor durumda bırakamazdım. Orada kütük gibi durup dilimi tuttum. Nizamettin susmuyordu. İdareye gidip bu tür 5 olay daha getirebilirim. Üstelik hepsi de bizim bölgeden. Onu derhal taburcu edin. Belki de benimkisi budalalıktı. Bu ve ben de bunu kaçırdım. Ludmilla Afanasyevna'ya acımıştım. Sanki paramparça olmuş gibi gözlerini kırpıştırıyordu ve hiçbir şey de demedi. Dirseklerimi dizlerime koydum, genzimi temizleyip sakin bir sesle ''Ben el değmemiş topraklardan geliyorsam nasıl taburcu edersiniz?'' dedim. Nizamettin korkmuştu. ''Aa, demek el değmemiş topraklara yerleşmiş bir gönüllü ha? Ülke el değmemiş topraklara yerleşenlerden bir şey esirgemez.'' dedi ve yoluna devam etti. Zoya başını salladı. ''Sen pek zekisin.'' dedi. ''Kurnazlığı kampta öğrendim Zoyenka. Eskiden böyle değildim. Gerçekten de benim olmayan, kamptan edindiğim pek çok özelliğe sahibim. Her şeye boş verme huyunu da orada mı edindin? Neden olmasın? Acı çekmeye alıştığım için neşeliyim. İnsanların karşılaştıkları zaman ağlamaları bence çok tuhaf.''